sevgili kardeşler. Evet, yine bizim Efesler kitabına bakacağız bugün yine. Açalım isterseniz Efesler bölümünü. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 4. bölümü noktalamıştık. 4. bölümün son 3 ayetine bakmıştık. 30, 31 ve 32. ayetlerine. Ve özellikle 30. ayette geçen söz üzerinde kısa bir şekilde durmuştuk. Orada diyor ki kutsal ruhu üzmeyin. Demek ki kutsal ruhu üzmeyin dediğine göre kutsal ruh kişiliksiz bir güç olmadığı ortaya çıkıyor. Yani bazı inançta olduğu gibi, bazı tarikatlarda olduğu gibi, örneğin Yahova şahitlerinde olduğu gibi kutsal ruhu sadece bir güç olaraktan kabul ediyorlar. Ama kutsal ruh sadece bir güç değil, bir kişidir, bir şahıstır ve güçte bir can yoktur. Belki bir hareket vardır ama bir can yoktur. Can olan bir şeyde, yaşam olan bir şeyde yaşam olan bir şey ancak etkilenebilir. O açıdan kişiliksiz bir güç olmadığı 30. ayette net bir şekilde bizlere açıklanmıştı. Ve kutsal ruh ne zaman üzülüyordu? Kutsal ruha biz normalde birbirimize yalan söylediğimiz zaman ya da başkalarına yalan söylediğimiz zaman ya da kafamızın içerisinde çok yanlış düşünceler olduğu zaman kutsal ruh ne yapıyordu? Üzülüyordu. Şimdi düşünün ki birisi üzüldüğü zaman ne oluyor? Üzdüğün kişiyle olan ilişkin ne oluyor? Bozuluyor değil mi? Paydaşlık bozuluyor. Eğer biz kutsal ruhu üzersek değişik bir şekilde ne yapıyor? Kutsal ruh bizim yaşamımızın hiçbir alanında etkisini göstermiyor. Dolayısıyla ya da biz hayatımızın hiçbir alanında bereket göremiyoruz. Ama şunu da hemen belirtmiştim hatırlarsanız. Kutsal ruhu üzüyoruz tutum ve davranışlarımızdan dolayı. Sevincimizi yitiriyoruz tutum ve davranışlarımızdan dolayı. Kutsal ruhun verdiği doluluğu yitiriyoruz kutsal ruhu üzdüğümüzden dolayı. Ama kutsal ruhu kesinlikle söküp atamıyoruz. Kutsal ruh kesinlikle yüreğimizi terk etmez. Neden? Yine 30. ayette bize net bir şekilde açıklıyordu. O kutsal ruhla diyor mühürlendiniz. Değil mi? Kutsal ruh bizim güvencemiz. Bir şey mühürlendiği zaman emniyet altına alınmıştır. Değil mi sevgili kardeşler? O açıdan belki hatırlayacaksınız. Efesler kitabının ilk bölümünde 13. ayetini açıklarken yine orada kutsal ruhun mühüründen söz ediyordu. Orada da aynı şekilde vurgulamıştım. Biz iman ettiğimizde Tanrı'nın ruhu bizi ne yapıyor? İsa Mesih kanı aracılığıyla satın aldıktan sonra kutsal ruhu aracılığıyla bizi mühürleyip emniyet altına alıyor. Nereye kadar? İsa Mesih'in gelene kadar. Yani tıpkı gideceği yere ulaşan iade taahhütlü mektup gibi diye vurgulamıştım. Değil mi? İadeli taahhütlü mektup kesinlikle gideceği yere ulaşır. İsa Mesih geldiğinde bizi ne yapacak? Kutsal ruh ne yapacak bizi? İsa Mesih'e teslim edecek. İşte en büyük güvencemiz bizim bu sevgili kardeşler. Ve aynı zamanda yine bu son 3 ayette açıklanan bir söz vardı. Acılık konusuna değinmiştim. Ve acılık sözü kutsal kitapta, Grekçe'de, Yunanca'da çok önemli bir söz geçtiğini söylemiştim. Pikros sözü diye bir söz geçiyor. Bu sözün anlamı acı biber yediğimiz zaman bizde oluşan bir acılık değil, yani acı biberin oluşturduğu bir acılık değil, kıymık ya da diken battığı zaman oluşan acılık anlamına geliyor. Yani bir kıymık battığı zaman, bir tahta parçası girdiği zaman cildimizin altına ya da diken battığı zaman ne oluyor çıkarmadığımız zaman? Kızarıyor ki benim başıma daha önce gelmişti. Kızarıyor ve kızardıktan sonra iltihaplanıyor çıkarılmadığı zaman. En kısa zamanda acılık kökü Rabbin önüne tövbe aracılığıyla çıkartılması, getirilmesi gerekiyor. Eğer getirilmezse ne yapıyor? Kanı bile zehirliye biliyor sevgili kardeşler. Onun için aramızda herhangi bir acılık varsa bu konuda çok hassas, çok duyarlı olmamız gerekiyor ki bizi zehirleyip yok etmesin. O açıdan son yine o ayetlerde vurgularken diyordu ki bu tür alışkıları, bu tür noktaları üzerinizden atın diyordu. Atın. Yani bir daha size yaklaşmasın. Yine Yunanca'da ero sözü geçiyor. Bunun anlamı neydi? Geçen hafta söyledim. Bir taşı nasıl fırlatıp atıyorsun? Fıydırıp atıyorsun. Aynı şekilde o sözün anlamı fırlatıp ta uzaklara atmak. Yani bizden tamamen uzaklaşsın ki kutsal sözde biz bunu çok net bir şekilde okuyoruz. Özellikle Mika 7. bölümde diyor ki Rab bizi bağışladı. Sadece bağışlamakla kalmadı. Aynı zamanda diyor günahlarımızı denizin en derin noktalarına diyor attı. Bir daha anmamak üzere. Onun için son olarak şöyle bir ifade kullanmıştım. Hatırlarsanız eğer mutlu bir iman hayatı yaşamanın sırrı neydi? Bağışlama konusunu söylerken. Dopdolu, bereketli bir iman yaşamı yaşamanın sırrı nerede saklıydı? Bağışlamayla birlikte unutmak. Yani bağışlamayla birlikte unutma da olması lazım. Eğer gerçekten dolu dolu yaşamak istiyorsak. Çünkü birçok kez bağışlıyoruz ama aradan 2 ay geçiyor, 3 ay geçiyor. Ya sen 2 ay önce de aynı şeyi yaptın diyoruz. Ya sen geçenlerde de aynı şeyi yaptın diyoruz. Değil mi? Ama gerçek bağışlama affeder ve unutur. Rab bizi ne yaptı? Tam bağışladı. Değil mi? Hatırlıyor mu bizim günahlarımızı, geçmişteki günahlarımızı? Biz o babanın çocuklarıysak, o Rabbin çocuklarıysak bizler de onu en iyi bir şekilde, örnek bir şekilde yansıtmamız gerekiyor. Bunu bu şekilde özetledikten sonra geçtiğimiz haftadaki konuyu 5. bölüme geliyoruz yavaş yavaş. Bu 5. bölüme ana başlık olaraktan babamızı yansıt ve ona benzer ol başlığını koydum. Şimdi bu bölümde bize kilise bir gelin olarak resimlenecek ve gelecekteki olaylar açık bir şekilde vurgulanacak. Şimdi ileride kilise ne olacak? Gelin olacak. Şu anda daha tam hazırlanmış, bitmiş bir gelin değil. Yani bugün varlığını sürdürmekte olan yeni adam durumunda. Yeni yaratılış durumunda. Yani bizler Mesih'e ne yaptık? Nişanlandık. Ama Rab geldiğinde nişanlandığı kişiyi o dönemde hazırlanıp süslenecek olan bir gelin gibi süslenecek olan bizleri ne yapacak? Gelecek, alacak. Vahiy 21. bölümde o ilk ayetlerde bu çok açık bir şekilde bize açıklanıyor. Kutsal kentin diyor yeni Yeruşalim'in göğün içinden Tanrı'dan inmekte olduğunu gördüm. Kocası için süslenmiş bir gelin gibi hazırlanmıştı. Evet, ilk 17 ayeti okuyalım isterseniz ve yavaş yavaş onlara açıklık getirmeye çalışalım. Zamanımız süresi içerisinde.
5-17.
Evet, 5. bölümü açıyoruz. İlk 17 ayeti okusun bakalım. Sami okuyacak mısın zahmet?
Bunun için sevgili çocukları olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunum ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Aranızda fuhuş, pislik ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yanaşmaz bu. Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. Şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlülük kişiliğin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelir. Onun için böyleleri de oturup kalkmayın.
Evet.
Bir zamanlar karanlık, karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışık, ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rabbin neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Karanlığın meyvesi işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından söz etmek bile ayıptır. Işığın açığa vurduğu her şey görünür. Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniyor. Uyan ey uyuyan, ölümden diril. Mesih sana ışık saçacak. Öyleyse nasıl yaşadığımıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın. Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Bunun için akılsız olmayın. Rabbin isteğine ne olduğunu anlayın.
Ya. Teşekkürler Akız abi. Şimdi bu ilk ayetlerde geçen bu benzer olmak sözü tam içsel olaraktan biçimine girmek anlamında görebiliriz. Yani hangi biçime giriyorsan girdiğin biçimde onu yansıtmak olarak çevirebiliriz. Yani ayeti okursak tekrar şöyle okuyabiliriz. Sevgili çocuklar gibi Tanrı'yı yansıtın. Bunun en güzel örneğini biz nerede görüyoruz bu yansıtma konusunu? Kendi çocuklarımızda görüyoruz değil mi? Hiç fark ettiniz mi hiç? Gerçi ben kendi çocuklarımda fark ettim. Çocuk genelde babasını taklit eder. Örneğin ben birçok kez gördüm. Çocuk babasının arkasından yürüyor böyle. Babası elini koyup düşmeli bu şekilde. Böyle yürüyor. Çocuk da aynı şekilde elini koymuş. O da böyle yürüyor. Babası elinde sigaracı, o da elini almış kalemi. Kalemle sigara içtiğini gösteriyor. Bir gün böyle Ercan yanlış bir şey yapmıştı. Köşeye çektim. Bayağı biraz payladım onu. Sert bir şekilde. Dedim bir daha onu görmeyeceğim. Anlıyor musun dedim böyle. Bağırır bir şekilde. Ve ben fark etmedim. Aydın da köşeden izliyor beni. Ondan sonra ben bitirdikten sonra emin olun Aydın gitti. Daha küçüktü. Yanına gitti. Daha konuşmasında bile doğru. Böyle benim yaptığımın aynısını ona Ercan'a yapmaya başladı. Eğer sevgili kardeşler bizler gerçekten Rabbin çocuklarıysak, Tanrı'nın çocuklarıysak, önümüze konulan model eğer Rabbin kendisi ise, İsa Mesih'in kendisi ise, bizler de göksel babamıza bakarak aslında onu bir şekilde taklit etmemiz lazım. Yani onu yansıtmamız lazım. Ona en iyi bir şekilde onun gibi davranmamız gerekiyor. Bu 17 ayet içerisinde bu konuda Pavlos bizlere, bu çerçeve içerisinde Pavlos bizlere 3 önemli öğüdü var. 3 önemli öğüdü var. Tanrı sevgidir biliyorsunuz. Kutsal kitabın 1. Yuhanna bölümünde bunu görüyoruz. Ve 5. bölüme baktığımız zaman, Efesler 5. bölüme baktığımız zaman eğer Tanrı sevgiyse o zaman diyor siz sevgi içerisinde yaşayın. 1. öğüdü bu. Sevgi içerisinde yaşayın. 2. öğüdü biliyorsunuz Tanrı ışıktır. Bunu yine kutsal kitabın birçok ayetlerinde görüyoruz. 5. bölüme baktığımız zaman Efesler'in 5. bölümüne çalıştığımız bölüme baktığımız zaman ne diyor? Eğer Tanrı ışıksa öyleyse diyor ki ışığın çocukları gibi yaşayın. Tanrı ışıksa ışığın çocukları gibi yaşayın. Karanlıkta karanlığın çocukları gibi davranmayın. Onu demek istiyor. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman yine bunu net bir şekilde görüyoruz ki Tanrı gerçektir diyor. Bu 5. bölüme baktığımızda diyor ki Eğer Tanrı gerçekse o zaman diyor bilgeler gibi olun. Yani gerçeği yaşamınızın her alanında yansıtın diyor. Demek ki bu üç öğüt bizim için çok çok önem taşıyor. Bu yürüyüş tarzlarının hepsi neyle ilgili? Paklıkta yürüme ile ilgili. Şimdi gelin bunları teker teker açıklamaya çalışalım. Birincisi dedik, Tanrı sevgidir. Eğer Tanrı sevgi ise öyleyse sevgi içerisinde yürüyün. Şimdi bu öğüt sevgili kardeşler bir önceki bölümün yani dördüncü bölümün son iki ayeti ile yani acılık ve öfke hakkında yaptığı uyarıyla iç içe bağlantılı. Burada açıklamaya çalıştığı ilk beşinci bölümün ilk iki ayeti. Şimdi daha önce Pavlos neyi açıklamaya çalıştı bizlere? Mesih bağlısının Rabbin çocuğunun nasıl yaşaması gerektiği konusuyla ilgili bir takım uyarıları vardı değil mi? Şu şekilde yaşayın, şöyle davranın, böyle yapın diye bir takım uyarıları vardı. Şimdi ne yapıyor? Daha önce çok düşük bir seviyede olan Tanrı saymaz kişileri ne yapıyor? O sevgi düzeyini, o en yüksek konuma yükseltiyor. Bu sevgi hangi sevgidir? İsa Mesih'in çarmıh üzerinde senin benim için feda ettiği öz bedenidir. Yani o varlığını feda ederken İsa Mesih çarmıh üzerinde bize olan sevgisinin ne kadar üst konumda olduğunu bizlere açık bir şekilde gösteriyordu. Bu nedenden dolayı Pavlos burada neden sevgide yürümemiz gerektiği konusunda bizi hassas bir şekilde uyarıyor. Şimdi sevgide yürümenin ilk nedeni nedir? Neden sevgide yürümemiz gerekiyor? Neden sevgide yürümemiz gerekiyor? Çok basit yanıtlar verebiliriz. Tanrı çocuğu olduğumuz için. Değil mi? Bu kadar basit. Tanrı'nın çocuğu olduğumuz için. Çünkü niye? Tanrı bizim bağlı olduğumuz kişi sevginin özü. Eğer sen o öze bağlıysan gayet doğaldır ki o özü yaşamının her alanında yansıtma. 2. Petrus 1. bölümün 4. ayetinde ne diyor? Tanrısal öz yapıya yani tanrısal özelliğe paydaş oldunuz diyor. Yani Pavlos burada sevgi içerisinde yürüyün derken tanrısal gerçeklerin dışında bambaşka bir şey söylemiyor Pavlos. Bağlı olduğun o varlıkta mevcut olan o bedende var olan sevgiyi yaşamında yansıt diyor. Eğer biz gerçekten Rab'be bağlıysak, onun çocukları isek, bizim yaşamlarımızda o sevgiyi yansıtmamız anormal bir şey değil. Yansıtmıyorsak bence anormal bir şey. Değil mi? Şimdi bizim eski tabiatımız ne yapıyor? Engel duvarları dikerek savaş ilan ederken yeni tabiat ne yapıyor? Tam tersini yapıyor. Sevgi köprülerini kuruyor ve barış ilan ediyor. Değil mi? Bizler kimin çocuklarıyız? Barışı getiren kişinin çocuklarıyız. Değil mi? Bize emanet edilen şey nedir? Barıştır. Bizler de o zaman ne yapacağız? Aldığımız barışı insanlara götüreceğiz. Yani aslında barıştırma işini Rabbimiz bizim ellerimize teslim etmiş durumda. Onun için Korintoslar 1. Korintoslar 7. bölümde diyor ki Tanrı bizleri barış içinde yaşamaya çağırdı. Barış içerisinde. Eğer barış içerisinde yaşamaya çağırdıysa o barışı, sahip olduğumuz barışı yaşamlarımızda yansıtalım sevgili kardeşler. Sevgide yürümenin ikinci nedeni ücret karşılığı satın alınmış olmamız sevgili kardeşler. Bunu nerede görüyoruz? Bunu da yine Rabbin döktüğü o kusursuz kanda, değerli kanda görüyoruz. Şimdi bu çarmıh üzerinde akıtılan kan ya da kurban olan Mesih'i eski antlaşmada tapınaktaki mezbah üzerinde yakılan hoş koku ile karşılaştırılıyor. Pavlos burada eski antlaşmada tapınaktaki sunakta bir kurban yakıldığı zaman o kurbandan çıkan koku Tanrı'yı hoşnut ediyordu. Yani bu resmin, bu kokunun arkasında yatan gizli nedir? Tanrı'nın kurbandan hoşnut olduğudur. Yani İsa Mesih çarmıhta senin için acı çekerken, çarmıhta çivilenirken, gırbaçlanırken ya da büyük acılar içerisinde kıvranırken babaya hoş görünüyordu bu. Babaya hoş görünüyordu. Sevgili kardeşler, bilgi olaraktan söylemek istiyorum. Bu hoş koku takdimesi bizlere Leviler kitabında yakılan takdime, yemek takdimesi ve selamet takdimesi olaraktan açıklanıyor. Ateş ile olan takdime neyi gösteriyor? Ateş ile olan takdime eski antlaşmada Mesih'in babasına olan, babaya olan tam bağlılığını gösteriyor. Ateş takdimesi. Bunları gerçekten bence not edin. Bunlar önemlidir sevgili kardeşler. Yemek takdimesi neyi gösteriyor? Eski antlaşmada yemek takdimesi İsa Mesih'in kusursuz özelliğini bize gösteriyor. Selamet takdimesi neyi gösteriyor? Tanrı ile günahkarlar arasında barışı simgeliyor. Günahkarlarla Tanrı arasındaki barışı simgeliyor. Hamdolsun kusursuz, sadık olan Rabbimiz kan aracılığıyla, ölümü aracılığıyla ne yaptı? Tanrı ile bizleri yepyeni bir sevgi bağlantısı içerisine soktu. Bizler yepyeni bir antlaşmanın ürünleriyiz hamdolsun her birimiz. İşte bundan dolayı bizler sevgi içerisinde yürüme gereği doğuyor sevgili kardeşler. Evet, Tanrı'nın çocukları olduğumuz için ve değer karşılığında satın alındığımız için sevgide yürümemiz gerekiyor. İkinci büyük başlık olaraktan ışığın çocukları olaraktan yürüyün. Birisi sevgide yürüyün. Çünkü Tanrı sevgidir. Sevgide yürüyün. İkincisi Tanrı ışıktır. Öyleyse ışığın çocukları olaraktan yürüyün. İkinci büyük başlığımız. Madem ki Tanrı ışık, öyleyse ışığı en iyi bir şekilde yansıtmamız gerekiyor. Babasının ardından yürüyerek babasının yürüyüşünü taklit etmeye çalışan çocuk gibi bizler de Rabbimizin ardından giderek onun ışığını, o özelliği en iyi bir şekilde yaşamımızda yansıtmalıyız. Öyle değil mi? Sevgili kardeşler. Neden ışığın çocukları olarak yürümemiz gerekiyor? Çünkü Tanrı'nın kutsalları olduğumuz için. Tanrı'nın göz bebeği olduğumuz için. Tanrı'nın kutsalları olduğumuz için. Neden? Tanrı'nın egemenliğine ait olduğumuz için. Neden? Işığa ait olduğumuz için. Kutsallar olduğumuz için. Üçüncü ayette bu bize açıklanıyor. Şimdi burada tek tek sıralanan günahlar aslında iman etmemiş insanların durumunu gösteren bir resim çiziliyor bize burada. Çünkü 1. Petrus 2. bölümün 9. ayetinde ifade ettiği gibi ne diyor orada? Karanlıktan şaşılacak ışığına çağrılanın erdemli işlerini duyurmaya çağrılan kişileriz. Demek ki dünyayı çevreleyen karanlığa hiçbir şekilde bağlı değiliz sevgili kardeşler. Karanlığın çocukları değiliz. Işığın çocuklarıyız. Çünkü ayrılmış kişileriz. İsa Mesih aracılığıyla ayrılmış kişileriz. Şimdi hem sen Tanrı'nın kutsalı olacaksın, hem de hiçbir suçluluk hissetmeden, hiçbir bir duygu hissetmeden günah içerisinde günaha devam edeceksin. Günah ile kutsallık el ele gidebilir mi? Mümkün mü? Kutsallıkla günah iç içe olabilir mi sevgili kardeşler? Mümkün değil. Yani günah hiçbirimizin yaşamında bir özdeş durumunda olmamalı. Yani günah bizim yaşamımızın bir parçası olmaması gerekiyor. Davut tabii ki günaha düştü. Ama günah içerisinde, günaha kenetlenmiş bir şekilde günah içerisinde günahlı yaşama devam etmedi. Ne yaptı? Tövbe etti ve Rabb'e tekrar geri döndü. Onun için şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Eğer Tanrı'nın çocuğu gerçek anlamda yeniden doğuşu varsa, günah işlediğinde kutsal ruhun eleştirisiyle yüz yüze gelecektir. Mutlaka. O kişi belki kutsal ruhun eleştirisine yüz çevirmeyebilir, o ayrı bir olay. Ama Tanrı'nın çocuğu, eğer Tanrı'nın çocuğuysa, kutsal ruh onu bir şekilde eleştirecek ve bu eleştiri karşısında da o kişi eninde sonunda o kaybolan oğlu gördüğümüz gibi eninde sonunda babasına geri mutlaka dönecektir. Buradaki bütün günahlar, sıralanan günahlar en aşağılık yaşamdan taşan tutumu sergiliyor. Örneğin Pavlos günümüzde çok yaygın ve normal karşılanan evlilik dışı cinsel ilişkiye karşı bizi ne yapıyor? Uyarıyor değil mi? Üzülerek de olsa söylemek istiyorum. Gerçekten bu uyardığı konu bugün imanlar arasında da zaman zaman olsa karşılaştığımız noktalar. Yani evlilik dışı bir takım cinsel ilişkiye girmek. Ama bu tür ilişkiler biliyorsunuz hem bireyi parçalıyor, hem aileyi parçalıyor, hem de o kişinin bağlı olduğu topluluğa da zarar veriyor. O toplulukta büyük bir acılık oluşturuyor. Açgözlülük ya da eski Türkçe'de tamahkarlık diyoruz. Bu da çok yaygın bir günah. Açgözlülük ve tamahkarlık. Her iki durumda da, yani hem bu evlilik dışı ilişki konusunda, hem açgözlülük konusunda, her ikisi de sana ait olmayan bir şeye karşı derin bir istek duymak. Evli değilsin, sana ait olmayan bir kişiye karşı istek duyuyorsun. Ya da mal konusunda. İlla da mal konusunda olmayabilir. Ruhsal anlamda da biz bunu biraz çevirebiliriz. Örneğin bir kardeş, bir kardeşin sahip olduğu ruhsal armağanı kıskanabilir. Çok normal bir şey. O vaaz edebiliyor da ben niye vaaz edemiyorum? O yönlendirme yapabiliyor da ben niye yönlendirme yapamıyorum? O bunu başarabiliyor da ben niye başaramıyorum? Bu yaygın olan bir tutum maalesef. Onun için Kutsal Kitap çok güzel açıklamış bunu. Bedenin tutkuları ve gözün tutkuları diyor. 1. Yuhanna 2. bölümün 16. ayette net bir şekilde bize açıklanıyor. 4. ayete bakıyoruz. Dilin işlediği günahlara karşı bir uyarı var. Bunlar da sık sık karşılaştığımız saçma sapan sözler ile yapılan kabaca şakalar. Şimdi biz sevgili kardeşler, bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü bazıları bunu değişik şekillerde bana aktarmışlardı. Bizler iman ettiğimizde, yepyeni bir yaşama girdiğimizde kesinlikle espri anlayışımızı yitirmiyoruz. Bizler tabii ki yine şaka yapacağız, yine güleceğiz. Anlatabiliyor muyum? Yani biz kabuğumuza çekilip önümüze perde koymuyoruz. Tabii ki biz yine şaka yapacağız. Ama burada vurgulanmak istenen gerçek, açık saçık konuşaraktan karşımızdaki kişiyi güldürmek için cinsellikle ilgili konuyu hafife almak. Yani belden aşağı fıkralar diyoruz ya, belden aşağı konuşmalar. Yani cinsel konuları, cinsellik konusunu hafife alaraktan böyle ağzımızda sakız etmek. Karşı taraftaki kişiyi güldürmek için. Peki amaç ne? Pavlos niye bunu özellikle vurguluyor bizlere?
Yani
Yine 4. bölümde biliyorsunuz işlemiştik bunu 29. ayette. Ne diyordu 4. bölümün 29. ayetinde? Ağzınızdan hiçbir yararsız sözün söz çıkmaması için. Yani ağzımızdan yararsız, insanlara acı verecek sözler çıkmaması açısından bizim böyle kabaca, açık saçık sözleri söylemememiz gerektiğini Pavlos bir önceki bölümde de net bir şekilde vurgulamıştı. Burada da aynı şekilde vurguluyor. Ne demiştik Kolosalılar 4. bölümde? Sözünüz tuzla tatlandırılmış olsun. Yani benim sözlerim sizlere tat versin. Benim sözlerim sizlere acıtsın. Rabbin sözü insanın yüreğini deşiyor bazen, acıtıyor. Rabbin sözü acıtsın. Ama olumlu bir şekilde. Daha sonra seni gerçeğe yöneltmek için ne istiyorsa Rabbin sözü yapsın sevgili kardeşler. Aynı zamanda dedik ya kutsallarız. Onun için sevgi içerisinde yürümemiz gerekiyor. Ve ikinci olarak da Tanrı'nın egemenliğine aitiz. 5 ve 6. ayetlerde bu açıklanıyor. Biliyorsunuz yeniden doğduktan sonra Rabbe evet dedikten sonra ne yapıyoruz? Rabbimize sımsıkı bağlanıyoruz. Ve bağlanır bağlanmaz ne oluyor? Yuhanna 3. bölümün 3. ayetinde vurguladığı gibi onun egemenliğine ait oluyoruz. Onun için Pavlos net bir biçimde ne diyor? Devamlı olarak günah içinde, günaha kenetlenmiş olarak yaşayan Tanrı'nın egemenliğinde mirası olmayacaktır diyor. Yani sakın yanlış anlamayın. Ben demiyorum Rabbin çocuğu günaha düşmez. Rabbin çocuğu günaha düşer. Ama Rabbin çocuğu hiçbir şey yokmuş gibi düştüğü günah içerisinde devam edemez. Kenetlenmiş bir şekilde. Kesinlikle. Yani bizim sokaktaki insanlardan en büyük ayıran özelliğimiz budur sevgili kardeşler. Günaha düşebiliriz, günah işleyebiliriz ama günah içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi devam edemeyiz. Bu cinsel, rastgele cinsel ilişki konusu Galatyalılar 5. bölümde de vurgulanıyor. Şimdi bu cinsellikle ilgili rastgele cinsel ilişki konusu pornos diye bir söz geçiyor. Biliyorsunuz bu pornografi açık saçık filmler içinde kullanılan bir söz. Genel bir adı pornografi ya da porno filmleri diyoruz biz. Bu söz bizim tam içsel Türkçe karşılığı evli olmayan kişiler arasında yapılan cinsel ilişki. Yasa dışı cinsel ilişki. Tanrı bundan nefret ediyor. Sevgili kardeşler. Açgözlülük ve yalancı tanrıcılara tapıcılık diyor. Açgözlülük ve yalancı tanrıcılara tapıcılık. Pavlos ne yapıyor? Bu iki günahı alıyor. Aynı küfe içerisine koyuyor. Ve bir şeye dikkat edin burada sevgili kardeşler. Burada ara sıra işlenen günahlar söylenmiyor. Alışkı haline gelmiş günahlar hakkında burada konuşuyor Pavlos. Yani kendisinin bir parçası olarak almış. Sürekli aynı konuda sürekli bir şekilde devam ediyor bu kişi. Pavlos ne diyor Romalılara yazdığı mektupta 6. bölümde? Kayra çoğalsın diye günahı devam edelim diyor. Hayır, kesinlikle hayır. Bizler kesinlikle günahı içerisinde devam edemeyiz sevgili kardeşler. Her bir imanlı, her bir Rabbin çocuğu yaşamında, yaşamının her alanında Rabbi en iyi biçimde yansıtması gerekiyor. Sadece isim taşımak önemli değil. Ben iki profesör tanıyorum. İkisini de televizyondan seyretmiştim, Türk televizyonunda. Kendilerini profesör olarak da ilan ediyorlar. İsmen profesör ama profesör değiller. Nasıl ki ismen profesör olmak kişiyi profesör yapmıyorsa, ismen Hristiyan olmak da kişiyi yeniden doğmuş bir Hristiyan yapmıyor. Onun için sevgili kardeşler, bu yedi kiliseye Sardis'i okuduğumuz zaman özellikle Sardis topluluğu için çok uyarıcı bir söz var. Sardis topluluğu için. Vahiy 3. bölümde okuyoruz. Orada diyor ki yaptıklarını biliyorum diyor. Sanki yaşıyorsun gibi adın var ama ölüsün diyor. İsmin var, Hristiyansın. Hristiyanım diyorsun. O ismi taşıyorsun. Ama diyor ki ölüsün. Yani onu yaşamında yansıtmıyorsun. Dışsal anlamında dışsal anlamda çok güzel, harika. Ama içsel anlamda tamamen gidip. Yani kutsal ruh ile olan ilişkisi tamamen kopmuş bir durum. Eğer Rabbin çocuklarıysak, eğer yeniden doğduysak, şunu hiçbir zaman unutmayalım. Rabbe nişanlıyız sevgili kardeşler. Nişanlı olan biri başka birine bakar mı? Sami sen nişanlıydın veya Vakkas abi sen nişanlıyken başka umudun var mıydı? Başkaları belki karşıma çıkar, başka biriyle evlenirim diye. Nişanlılık dönemde.
İmanım,
ben sana soruyorum şimdi, boş ver. Ben sana soruyorum. Direkt sana soruyorum. Sen nişanlıyken gözün başka birilerini arıyor muydun? Yoksa gözün sadece Hatice'yi mi görüyordun nişanlıyken? He? Değil mi?
Ben bir mektup yazdım. 8 metre 82 santim uzunluğunda mektup yazdım.
Gördün mü?
Görüyor musun böyle bir şey? Devam et.
Ben de nişanlıyken emin olun daha önce tabii bir eş için dua ediyordum. Rab o eşi sağladığı zaman, nişanlandığımız zaman ve ben kesinlikle bırak bir başkasına bakmayı, artık ben evlilik konusunda bile dua etmedim. Yani artık Rab benim için birini vermişti. Şimdi biz Korintoslar 2. Korintoslar'da bakın 11. ayetin 11. bölümün 2. ayetinde diyor ki sizleri el değmemiş bir kız gibi tek bir ere Mesih'e sunmak üzere nişanladım diyor. Yeniden doğduktan sonra bizler ne yapıyoruz? Rab ile nişanlanıyoruz. Nişan yüzüğünü parmağımıza takıyoruz. Bizler yeryüzünde bulunduğumuz süre Mesih'in gelecekteki gelini gibi yaşamamız gerekiyor. Yani Efendimiz'i dört gözle bekleyeceğiz. Gelsin o bizi alsın diye. Müstakbel gelini olaraktan onu dört gözle beklememiz gerekiyor. Eğer gerçekten de öyleyse, dediğim gibiyse, nasıl olur da biz Mesih'e nişanlanmış kişiler olaraktan dünyanın yaşadığı gibi yaşayabiliriz? Nasıl? Hem Rab'be nişanlıyız hem de gözümüz başka yerlerde. Olur mu? Olmaz. Olmaz sevgili kardeşler. Onun için son olaraktan şunu vurgulamak istiyorum. Yaşamlarımızın her alanında ona bağlı olduğumuzu tüm güzelliğiyle, tüm canlılığıyla yansıtalım. Gözümüz Rab'den başkasını görmesin. Nişanlımızı kim olduğunu bilelim. Kime nişanlandığımızı bilelim. O sevinçle, o coşkuyla, o dolulukla, o zenginlikle Rab'be bakarak yaşayalım. Ve bu bölümün ilk ayetiyle, ilk ayetleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Ne diyordu? Madem ki diyor, öyleyse sevgili çocuklar gibi sevgide yaşayın. Eğer o sevgiye aitseniz, eğer o sevginin çocuklarıysanız, o sevgiye göre yaşayın sevgili kardeşler. Amin.